Ayrım 17.
Yerel yönetimde yapılan reformlar feodal bölünmenin izlerini kaldırmaktaydı. Birliklerin savaş gücünü yükseltmek için ordu bir tek komutanlığın emrine verildi. Merkezi iktidar tarafından komuta edilen sürekli bir ordu kurulmaya başlandı. Büyük senyörlerin ayrıcalıklarını kaldırmak amacıyla bütün soylular askeri hizmet bakımından eşit kılındı. 1556 yönetmeliği gereğince her laik feodal sahip oldukları topraklar üzerinde belirli sayıda tam silahlı şövalye bulundurmak, beslemek zorundaydılar. Buna karşı gelenler para cezası ödüyorlardı. 60 yıllarında Oprichnina'nın yaratılması eski aristokrasiye büyük bir darbe indirdi. Devlet ikiye bölündü. Ulusal topraklar, Zemtchina ve Çar'ın kendine ait olan özel araziler, Oprichnina, Oprich-özel. Ulusal topraklar, Zemtchina başlıca çevre topraklarını içine alıyordu. Çar toprakları, Oprichnina ise özellikle gelişmiş ticaret ve sanayi bölgelerini, merkezi iktidarın desteğini olan soylular mülkiyetinde genelleşmiş toprakları, eski boyarlar ve prens ailelerinin tasarrufundaki bölgeleri içine alıyordu. Özel topraklar, Oprichnina, Rus devlet toprakları yüzeyinin hemen hemen yarısını oluşturuyordu. Ödün adı altında Çar bazı prens ve boyarlara fazladan topraklar veriyordu. El konulmuş toprakların bir bölümünü kendi Oprichnina'sının hizmetkarlarına dağıttı. Bunlar da Oprichnikler alayını oluşturuyorlardı. Oprichnina'nın yaratılması feodal prenslerin ve boyarların ekonomik gücünü baltaladı ve siyasal etkilerini hissedilir ölçüde zayıflattı. Oprichnikler daha çok dürüstlük ve doğrulukları kuşku götürmeyen küçük soylular tarafından toplanıyordu. Daha sonra Oprichnina yeniden örgütlendirildi. Bütünüyle bir sistem olarak sürdürüldü. Ama Oprichnina resmi adının yerini Hükümdarlar Sarayı terimi aldı. Daha sonra 1576'da Oprichnina kesin olarak kaldırıldı. Başlıca amaca varılmıştı. Büyük toprak mülkiyeti bölünmüş, en güçlü feodallerin kökü kazınmış ya da güçsüz hale getirilmişti. Oprichnina'nın olumsuz etkileri görüldüyse de ilkesi içinde merkezileşmiş feodal Rus devletini güçlendirmeye yardım etti. Rus devletinin uluslararası etkisi. Rus devletinin korkunç Ivan zamanında sağlamlaşması Rusya'nın uluslararası saygınlığının artmasını sağladı. Pek çok ülkenin hükümetleri Rusya ile diplomatik ve ticari ilişki kurup geliştirmeye giriştiler. İngiltere, Hollanda, İspanya, Danimarka, İsveç, Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve İran'ı sayalım. 16. yüzyılın ortasına doğru Rus kültürü gerçek bir açılıp gelişme gösterdi. 16. yüzyılın birinci yarısı matbaacılığın Rusya'da ortaya çıkışını haber verir. Rus bilim ve edebiyatı filizleniyordu. Mimaride yüksek bir olgunluğu ve oturmuşluğu temsil eden Rus ulusal üslubu ortaya çıktı. Kültürün filizlenmesi Rus devletine karşı öteki ülkelerin ilgisini artırmaya yardım etti. Akraba halklarla siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkiler gelişiyordu. Ukraynalılar ve Biyeloruslara göre Rus devleti yabancı baskıya karşı savaşımda kendilerine yardım eden elverişli bir güçtü. Öte yandan Rus devleti Bulgarların, Sırpların, Yunanlıların ve öteki halkların savunuculuğunu yapıyordu. 5. Asya ve Afrika ülkelerinde feodalitenin gelişmesi. İleri feodalite çağında Çin. Çin için ileri feodalite çağı tarihi Tang İmparatorluğu çağı olan 8. yüzyıldır. Bir feodal mülkiyet biçimi yerini bir başkasına bırakıyordu. Devlet tarafından düzenlenen pay sistemi yavaş yavaş feodal tasarrufa yer veriyordu. Büyük feodaller, daha sonra orta ve küçük feodaller durmadan köylülerin işledikleri toprakları kendilerine mal ediyorlardı. Toprağı paylaştırma sisteminin ayırt edici özelliği olan doğal ekonomi, tarımla zanaatçılığın kaynaşması tehlikeye girmişti. Ticari üretim kendi atılımını yapıyordu. Eski kentler zanaat ve ticaret merkezleri haline geliyordu. Köylü topluluğunun bağrında servet farklılaşması derinleşmişti. Ayrıca bu da toprağı paylaştırma sistemini tehlikeye sokuyordu. 8. yüzyılın sonunda feodallerin el koydukları topraklar resmen onların mülkü olarak tanındı. Senyörün evi ve eve ilişkin hizmetler feodal yurtluğun merkezinde bulunuyordu. köylü evleri senyörün şatosunu çevreliyordu. Köylüler iki kategori oluşturuyorlardı. Bütün haklara sahip olan komün üyeleri, patronlar ve dışarıdan gelme konuklar. Bu ikinciler çoğunluğu oluşturuyordu. Bunların ne üretim aletleri, ne tohumları, ne hayvanları vardı. Hepsini senyörden alıyorlardı. Köylüler toprağı kendileri işliyorlar, senyöre ürünün bir bölümünü, genel olarak en az yarısını veriyorlardı. Buda tapınağı Çin'in en büyük toprak sahibiydi. 9. yüzyılın ortalarında Buda manastırları 60 milyon hektar toprağa tasarruf ediyorlardı. Yeni feodal tasarruf biçimlerine geçiş ülkenin siyasal bölünmesini belirginleştirmeye başladı. Geniş bölgelerin valileri, tize, duşiler imparatorluk iktidarına ancak görünüşte boyun eğiyorlardı. Ama kendi siyasetlerini yürütüyorlardı. Feodal bölünmenin ve köylülerin artan mülksüzleşmesinin ortasında anti-feodal savaşım, köylülerin sınıf savaşımı güçleniyordu. Feodal bölgelere ayrılma 10. yüzyılın başında tankların düşüşüyle daha belirginleşti. Bununla birlikte merkeziyetçiliğin ögeleri Çin'in siyasal düzeninde varlıklarını sürdürdüler. Çin'in siyasal düzenini aynı çağın Avrupa devletlerininkinden daha sürekli kılan bu ögelerdi. Kölelik çağında da benzer roller oynamış olan bentlerin ve barajların bütünüyle sulama sisteminin onarılması ve genişletilmesi için kamu hizmetlerine başvurulması zorunluluğu merkeziyetçiliğe yardımcı oluyordu. Bu kamu işlerini küçük bölgeler kademesinde yürütmek olanaksızdı. Bölgeler arasında meta dolaşımının ve ekonomik bağların merkezleşmenin sağlamlaşmasında büyük payları oldu. Feodaller de halk hareketlerinden ve göçebelerin istilasından korktukları için merkezi iktidarın devamında çıkar gördüler. 10. yüzyılın başında göçebelerin güçlü kabilesi Kitanlar, Kuzey Çin'in büyük bir kısmını ele geçirdiler. İmparatorluğun siyasal iktidarı zayıfladı. Ama 10. yüzyılın ortalarında Kitanları geri püskürttükten sonra 13. yüzyılın sonuna Çin'de ileri gitmiş feodalite döneminin sonuna değin hüküm sürmüş olan Song hanedanının iktidara gelişi sayesinde yeniden güçlendi. Hindistan. Hindistan'da da Çin'de olduğu gibi gelişmiş feodal ilişkiler oldukça erken 7. yüzyıldan başlayarak oluştu. Feodal tasarruflar ikiye bölünmüştü. Bir yandan topraklar, prensler, mihraceler hesabına askeri hizmet görmek zorunda olan feodallere aitti. İlki olarak bu topraklar kalıtsal mülklerdi. Öteki topraklar kayıtsız ve şartsız feodallere aitti. Zaten mihracelerin kendileri muazzam yurtluklara sahipti. Mihraceler tarafından feodallere verilen topraklar, kır komünlerinin toprakları henüz özel mülkiyet değilken çoğu kez köy komünlerinden koparılıp alınıyordu. Komünler kendilerine verilen toprak parçalarını işleyen küçük ya da büyük ataerkil ailelerden oluşuyordu. Toprak dönem dönem yeniden paylaştırılıyordu. Komünün bağrında servet eşitsizliği artıyordu ama bireysel aileler bir kez kurulduktan sonra toprağın bu yeniden bölünmesi seyrekleşti. Bütün bu köy ortaklığının, komünün kendi zanaatçıları ve komün hizmetlileri vardı. Bunlar ürünün bir bölümünü alıyorlardı. Öte yandan kendi küçük işletmelerine de tasarruf ediyorlardı. Zanaatçılar komünün çok önemli olmayan gereksinmelerini kolaylıkla karşılayacak güçteydiler. Bu yüzden onları çalışmalarında kamçılayan bir şey yoktu. Ürünü artırmakta hiçbir çıkarları yoktu. Komünün başında yaşlı bir kişi, Doyen, bulunuyordu. Ona bağlı bir grup kendisine yardım ediyordu. Durumları sayesinde bu komün başkanlarının çok zengin olmak için geniş olanakları vardı. Çoğu kez küçük feodaller haline geliyorlardı. Hint komününün kapalı niteliği feodal sömürünün güçlenmesine yardım ediyordu. Ayni rant bu sömürünün temel biçimlerinden biriydi. Öte yandan köylüler, feodaller ve tapınaklar hesabına angarya yapmak zorundaydılar. Kamu işlerinde sulama sistemlerinin yapımında ve bakımında kullanılıyorlardı. Köylüler yönetim aygıtının yürütülmesi ve dinsel bayramlar için bir sürü vergiler ödüyorlardı. Büyük bölgeler kademesinde taslak halinde belirlemeye başlayan toplumsal iş bölümü meta para ilişkilerinin gelişmesine yardım ediyordu. Rantın para olarak ödenmesi, vergilerin para olarak alınması olanağını doğuruyordu. Bu da feodallerin köylüleri sömürmesini ağırlaştırıyordu. Kölelik çağından süre gelen kentler ticaret ve zanaat merkezleri oldular. Çok usta olan Hint zanaatçıları çok ince ipek ve pamuklu kumaşlar, halılar, mücevherat, sanat eşyası ve silahlar yapıyorlardı. Ama kesin olarak tarımdan kopmuyorlardı. Feodal rejim altında Hint kentinin gelişmesi kendini duyuruyordu. Hint toplumunun kölelik çağına değin uzanan ve günümüze değin varlığını sürdüren bir özelliği jati halinde bölünmedir. Bu terim genel olarak klan, kabile, köken anlamlarına gelen Portekizce casta sözcüğüyle karşılanır. Kastlar halk tabakalarını kökenlerine ve mesleklerine göre bir araya topluyordu. Bu bir tür toplumsal iş bölümüydü. Kastlar rejimi emekçi yığınların sömürülmesini sonsuzlaştırmaya yaradı ve yaramaktadır. Hiç kimse bu sınıflandırmanın dışında kalamazdı. Bir kasttan bir başkasına geçiş yasaktı. Kastların hiyerarşisi şöyleydi. Brahmanlar ve kşatriyalar dinsel ya da laik feodallerin içine alıyordu. Sonra tefeciler ve tüccarlar geliyordu. Nüfusun geri kalanının çoğunluğu da sudra kastlarını oluşturuyordu. Bir iç hiyerarşi de bu kastları bölümlere ayırıyordu. Bu bölümler bölgeye ve milliyete göre ayrıntılarda birbirlerinden farklıydılar. Ama üst katlarda daima ayrıcalıklı bir tabaka vardı. Bu hiyerarşi basamaklarının tabanında en yoksul kastlar, en pis işleri yapmak zorunda olan kimseler yer alıyordu. Kastlara bölünme çalışma bakımından uyumsuzluk yaratıyor, sömürücülere, feodal devlete karşı onların ortak savaşımlarını engelliyordu. Orta çağ boyunca devlet biçimleri Hindistan'da olduğu gibi kalmadı. 4. yüzyılın başında Hindistan'ın kuzeyinde kurulan Guptalar İmparatorluğu 5. yüzyılın sonunda Heftalit Huntlarının saldırıları altında dağılıp parçalandı. Kuzey Hindistan küçük çapta birçok prensliklere bölünmüştü. Hindistan topraklarının geri kalanında bölünmüş durumdaydı. 12. ve 13. yüzyıllara doğru İran'da yaşayan ve özellikle Türklerden oluşan kabileler Kuzey Hindistan'ı ele geçirdiler. Fatihler Hindistan'da feodal bir devlet olan Delhi Sultanlığı'nı kurdular ve egemen feodal tabakayı oluşturdular. Onların Müslüman olmaları yerli halkla aralarındaki çelişkileri keskinleştiriyordu. Köylülerin anti-feodal ayaklanmalarına karşı kendilerini güvenlik altına almak ve Moğol kabilelerinin saldırılarını püskürtebilmek üzere Müslüman feodaller merkezi feodal devleti sağlamlaştırmak için önlemler aldılar. Arabistan'da feodalitenin evrimi. Bir özellik, siyasal birliğin çekirdeği dinsel topluluk oldu. Mekke'nin Kureyş kabilesinin Haşimi ailesinden bir tüccar olan Muhammed Mustafa, İslamlığın Müslüman dininin kurucusu oldu. 570-632. Mekke'nin ileri gelenleri, Kabe'ye tapınma dininin yıkılmasının nedeni olan yeni dinin Mekke'nin siyasal etkisini azaltmasından ve Arap kabileleriyle olan ticaret bağlarını baltalamasından korkuyorlardı. Onun için Muhammed ve müritlerinin Medine'ye gidip yerleşmek üzere 622'de Mekke'den ayrılmalarını sağladılar. Bu tarih ay yılına dayanan yeni bir Müslüman takviminin başlangıcı sayıldı. Medine'de Müslümanlar Eyyub ve Hazdarş Arap kabilelerinin reisleriyle ittifak kurdular. Muhammed 8 yıl Mekke ile savaştı. Savaş o zamana değin Mekke'nin müttefiki olan Hicaz'ın Bedevi kabileleri kendilerinden yana geçince Muhammed'in müritlerinin zaferiyle sonuçlandı. 630 yılında Mekke teslim oldu. Kureyşliler Müslüman oldular ve aynı zamanda Kabe ile birlikte Mekke İslamiyet'in merkezi ve Müslüman müminlerin yıllık hac yeri oldu. Muhammed Allah tarafından gönderilmiş peygamber olarak kabul ediliyordu. Mekke Muhammed tarafından ele geçirildikten sonra Arabistan'ın büyük bir parçası üzerinde iktidar Müslüman cemaate geçti. Bu cemaatin başı Muhammed en yüksek manevi, idari, adli ve askeri otoriteyi elinde bulunduruyordu. Muhammed'in ölümünden sonra ilk halife peygamberin ardılı kayınbabası Ebubekir oldu. Müslüman cemaatinin başı imamlık görevlerini, manevi liderliği ve emirlik görevlerini laik yönetimi kendisinde topluyordu. Ebubekir 632-634 ve ikinci halife Ömer 634-644 Arabistan'ın birleştirilmesini tamamladılar ve bütün Arapları Müslüman yaptılar. Aynı zamanda Araplar Küçük Asya'nın Akdeniz ülkelerinin ve Orta Asya ülkelerinin fethine giriştiler. 636'da Araplar Bizans ordusunu ezdiler. Suriye ve Filistin'i ele geçirdiler. Öte yandan Irak'ı istila ettiler ve Perslere karşı birçok zaferler kazandılar. 641 ve 645 arasında Mısır'ı ele geçirdiler ve 7. yüzyılın ilk yarısının başlarında İran'a hükmettiler. 7. yüzyılın sonunda ve 8. yüzyılın başlarında Araplar Kuzey Afrika'yı ve İberik Yarımadası'nın yarısından çoğunu fethettiler. Ele geçirilen ülkeler başlarında Emeviler Hanedanı olmak üzere hilafeti oluşturdular. 661-750. Başkent Mekke'den Şam'a, Suriye'ye nakledildi. Arap hilafeti güçlü, köleci ilişkilerin kalıntılarının sürdürüldüğü feodal bir devlet oldu. Ele geçirilen ülkelerde Araplar kural olarak toplumsal üretime katılmıyorlardı. Halk halifenin hazinesine ayni ya da nakit olarak toprak vergisi, haraç ve bir de baş vergisi, cizye ödüyorlardı. Fatihler ele geçirdikleri ülkelerin ekonomilerinin, daha üstün kültürlerinin ve daha çok gelişmiş olan toplumsal ilişkilerinin etkisi altında kaldılar. Arapların bağımlı kıldıkları ülkelerdeki feodal ilişkiler en yetkin ifadesini Abbasi Hanedanı zamanında Bağdat Hilafeti'nde 750-1258 buldu. Hilafet merkezi Halife Mansur tarafından 762'de Dicle üzerinde kurulmuş olan Bağdat kentine nakledilmişti. Arap aristokrasisi Bağdat'ta tekelci durumunu yitirdi. Artık egemen rol oynayanlar İranlı feodallerdi ve onların yardımı iledir ki Abbasiler iktidara geldiler. Hilafet ülkelerinin çoğunluğunda daha eski çağlarda olduğu gibi devlete ait feodal mülkiyet ağır basıyordu. Toprakların bir bölümü halife ailesine aitti. Bazı yurtluklar özel mülkiyetti. Mülk denilen topraklar Batı Avrupa'daki Allahu denilen yurtluklara uygun düşüyordu. Feodal toprak mülkiyetinin bir biçimi ikta, toprak payı fief oldu. Topraklar ömür boyunca ya da belirli bir zaman için görülen hizmet karşılığı olarak veriliyordu. Burada zilyetliği başkasına devredilmeyen dinsel kurumlara ait vakıfları da belirtelim. Batı Avrupa'dan farklı olarak 9. yüzyılda Bağdat hilafetinde meta para ilişkileri daha ileri gitmişti. Bu durum değişim geniş ölçüde gelişmesiyle zanaat sanayisinin yoğunlaştığı kentlerin de büyüyüp genişlemesine yardım eden canlı bir iç ve dış ticaretle açıklanabilir. Kölelik Bağdat'ta büyük rol oynuyordu. Köleler ağır sulama işlerinde, pamuk tarlalarında, madenlerde kullanılıyorlardı. Köleler çoğunlukla zencilerdi, yani Afrika kökenliydiler. Feodal baskı ayaklanmaların nedeni oluyordu. 9. yüzyılda Bağdat hilafeti, Babek tarafından yönetilen bir köylü isyanı 815-837 ve zenci kölelerin ayaklanması 869-883 ile önemli ölçüde sarsıldı. Arap egemenliğine karşı bağımlı halkların savaşımı, feodal ilişkilerin gelişmesi, yerel senyörlerin güçlenmesi 9 ve 10. yüzyıllarda hilafetin dağılıp parçalanması sonucunu verdi. Birçok bağımsız devlet kuruldu. Tasarruflarını ve siyasal iktidarını yitirmiş olan Abbasi halifeleri artık yalnızca Müslümanların başı imam idiler. Mısır, Tulinitler daha sonra Fatimiler Hanedanı tarafından yönetilen bağımsız bir devlet oldu. Kuzey Suriye, antik çağda olduğu gibi Doğu Akdeniz'in başlıca kentlerinden biri olmakta devam eden Antakya ile birlikte 969'da Bizanslar tarafından ele geçirildi. Suriye'nin geri kalan bölümleri Lübnan, Filistin, Hamdaniler bağımsız devletlerini kurdular. 929-1003. Buralar daha sonra Mısırlı Fatimiler tarafından ele geçirildi. İran'da, Orta Asya'da ve başka yerlerde de bağımsız devletler kuruldu. Müslüman ülkelerin yöneticileri Bağdat halifesini ancak kendilerine beraat eden dinsel lider olarak tanıyorlardı. Afrika kıtasındaki devletler. Bu dönemde göz kamaştırıcı uygarlıklar Afrika kıtasında Sahra'nın güneyinde de gelişiyor. Feodal devletler ortaya çıkıyor. 13. yüzyılın başında Gana devleti, Soso kabilelerinin akınları sonunda geçmişteki önemini yitirdi. Yavaş yavaş Malinkelerin yaşadıkları devlet Mali, Gana'nın yerini aldı. Küçük bir prenslik olarak Mali, Nijerya ile Bakkon arasında 11. yüzyıldan beri vardı. Tarımın, özellikle pamukçuluğun ilerlemesi, altın madenlerinin işletilmesi, zanaatçılığın büyümesi ve ticaretin genişlemesi Mali'nin gücünü sağlamlaştırmasına katkıda bulundu. 1240'ta Mali reislerinden biri Sundi Ata, Mari Diata, Gana birliklerini ezdi ve başkentini yıktı. 13. yüzyılın sonunda Mali devletinin başkenti Mali büyük bir ticaret merkezi oldu. Mali, Güney Akdeniz ülkeleriyle geniş ticaret ve kültür ilişkileri sürdürüyordu. Komşu kabilelerin akınlarına ve bu devleti zayıflatan hanedan geçimsizliklerine karşın Mali 17. yüzyıla değin varlığını sürdürdü. Bu yüzyılın ilk yarısında Songhai, Fulbe ve Bambara kabilelerinin saldırıları Mali'nin çöküşünün nedeni oldu. Bu çağda Songhai kabilesi tarafından kurulan Batı Sudan'ın doğu kesiminde yerleşmiş feodal bir devlet gelişti. Songhai dili çok özgün bir dildir ve bütün öteki Afrika dillerinden temelden ayrılır. İlk Songhai devletleri 14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başları tarihlerini taşırlar. 16. yüzyılda Songhai'nin ellerinde bulunan topraklar Nijer suyunun kaynaklarından Bussa çağlayanlarına, kuzeyde Sahra'dan güneyde Bobo ve Mossi ülkelerine değin yayılıyordu. Songhai ülkesinde öteki Sudan devletlerinde olduğu gibi köle emeği önemli bir rol oynuyordu. Bununla birlikte çoğu kez kölelere de bir toprak payı veriliyor ve sayıları pek çok olan serf köylüler örneğine uygun olarak aynı rant ödemekle yükümlü tutuluyorlardı. Kölelerin çocukları, Diogoraniler her ne kadar gene köle adını taşıyorlarsa da ikinci ya da ondan sonraki kuşaktan başlayarak bazı haklar elde ediyorlardı. Örneğin başkasına satılamıyorlardı. Köleler, Diogoraniler ve serf köylüler gibi sık sık isyan ediyorlardı. Songhai yöneticileri ile Fas Sultanı arasında bir yüzyıl sürecek olan çatışmaların başlangıcı 16. yüzyılın başlarına değin uzanır. Songhai kralları üstün geliyordu. Ama Songhai devleti o denli zayıfladı ki 17. yüzyılın sonunda dağılıp parçalandı. 17. yüzyıl Benin'in bugünkü Güney Nijerya toprakları üzerine yerleşmiş olan devletin açılıp gelişme çağıdır. Bu bölgelerde oturan Yoruba ve Eota halkları yüzyıllar boyunca çok gelişmiş bir kültür yarattılar. Kongo devleti büyük bir feodal devlet oldu. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla değin açılıp gelişme çağında Kongo toprakları doğuda Kuanga akarsuyuna, güneyde Kuanza'ya, batıda Atlantik Okyanusu'na ve Konga Irmağı'nın 500-600 kilometre kuzeyine değin yayılıyordu. Bu topraklarda akraba olan kabileler Bakongolar, Basundiler, Meyobeler ve bunun gibi yaşamaktaydı. Resmi dil Kishi Kongo idi. Köle emeği burada önemli bir rol oynuyordu. Köleler en ağır ve en bayağı işleri yapıyorlardı. Çeşitli alanlarda uzmanlaşmış zanaatçılar vardı. Ticaret elverişliydi. Kongo'nun komşusu olan ülkelerde, güneyde ve güneydoğuda, Angola'da ve Monapotapa'da toplumsal ilişkiler benzer nitelikteydiler. Doğu Akdeniz ülkelerine askeri sömürgeleştirme seferleri, Haçlılar. Kentlerin ve ticaretin gelişmesi Batı Avrupa yaşamının çok çeşitli yönleri üzerinde etkisini gösteriyordu. Bu etki Batı Avrupa toplumu çerçevesini de aşıyordu. Yeni çağ bu ülkelere öteki bölgelerle her şeyden önce Doğu Akdeniz'in Müslüman ülkeleriyle ilişkilerin niteliği üzerine Batı Avrupa ülkelerinde olduğu kadar Doğu ülkelerinde de çeşitli sınıf ve tabakaların benimsedikleri davranışlar bakımından kendi damgasını vuruyordu. İsa'dan sonra 2000 yıllarının başlıca Haçlı seferleriyle Batı Avrupalı feodallerin Doğu Akdeniz ülkelerine yaptıkları saldırı seferleriyle dikkati çeker. Batı Avrupa'da yoğunlaşmış olan daha yukarıda anlattığımız feodal sömürü köylüleri kendi durumlarını düzeltecek çareler aramaya zorluyordu. Bu çarelerden biri köylülerin kişi olarak daha özgür oldukları ve feodal baskının hissedilecek kadar daha hafif olduğu işlenmemiş topraklar üzerine aktarılmaları iç sömürgecilik oldu. Bununla birlikte bu aktarılmalar ne denli önemli olursa olsun bir genişlik kazanamazdı. Doğu'nun masallara özgü zenginlikleri üzerine yaratılan efsaneler, köylülerin hayal gücünü gittikçe daha çok kurcalıyordu. Bu efsaneler Avrupalı tüccarların ve İsa'nın mezarı bulunan Kudüs'ü ziyaret eden Hristiyan hacıların anlatılarından kaynaklanıyordu. Doğu Akdeniz ülkeleri feodalleri de çekiyordu ama bunun nedenleri başkaydı. Kalıtsal yurtluklar sistemi yeni bir miras sisteminin yerleşmesiyle büyük oğul hakkının yerleşmesiyle güçlendi. Miras babadan büyük oğula geçiyordu. Küçük oğullar ise malsız mülksüz kalıyorlar. Yeni toprakların yağması ile zenginleşmeye bakan yoksul şövalyeler yığınını oluşturuyorlardı. Doğu şövalyeleri de çekiyordu. Avrupa ve Akdeniz kentlerinin tüccarları, özellikle İtalyanlar, Küçük Asya'daki ve Kuzey Afrika'daki konumlarını sağlamlaştırmak, bu pazarlarda egemen duruma geçmek istiyorlardı. Yeni topraklar ve yeni uyruklar isteyen Avrupa hükümdarları, Doğu ülkelerinin zenginliklerine göz dikiyorlardı. Feodaller ve varlıklı tüccarlar sınıfının çeşitli tabakalarının yağma amacıyla birleşmiş olan temsilcileri, Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerine yapılacak askeri bir seferin hazırlıklarına etkin biçimde katıldılar. Özellikle Roma Katolik Kilisesi bu hazırlıklarda etkin bir rol oynadı. Papalığın hükümet örgütü Curia Romania yeni toprakların zorla Hristiyanlaştırılması ile gelirlerinin bir hayli artacağını umuyor, Doğu Yunan Kilisesi'ni yutmak istiyordu ki bu da Vatikan'ın siyasal programının en önemli noktalarından biriydi. Papalığın hükümet örgütü, Müslümanlara karşı bir haç seferi aracılığı ile İsa'nın mezarının kurtarılması sloganını ortaya attı. Bu sefere katılanların günahları bağışlanıyor, borçlarını ödemeleri için kendilerine bir süre tanınıyor ve başka kolaylıklar gösteriliyordu. Kilise böylece yeni toprakları kendine mal etmek istiyordu. Hristiyan prenslerin yurtluklarının genişlemesi kiliseye ek gelir sağlıyordu. Çoğu kez Haçlılarla birlikte sefere çıkan feodaller, toprak tasarrufları da dahil olmak üzere kendi mallarını kiliseye bağışlıyorlar ya da onun himayesine bırakıyorlardı. Onun için Katolik rahipler Haçlı seferleriyle gittikçe daha çok ilgileniyorlardı. 1. Haçlı Seferi. Selçuklu Türklerinin fetihleri, Abbasi hilafetinin dağılıp parçalanmasının ve Bizans'ın iyice zayıflamasının nedeni oldu. Yeni topraklar ele geçirmenin artık pek büyük güçlüklerle karşılaşmayacağı kanısı uyanmıştı. 1. Haçlı Seferi tipik bir askeri feodal seferdi ve 1096'da yapıldı. Sefer daha 1095'te Fransa'da Clermont Ruhani Meclisi'nde ilan edilmişti. Yağmalama niyetleri kafirlere karşı savaş çağrıları ile gizlenmişti. Egemen sınıf dinsel bağnazlığı körükleyerek köylüler ile aralarındaki uzlaşmaz karşıtlıkları hafifletmeyi ve olası hoşnutsuzlukların doğuşunu önlemeyi umuyordu. Köylülük kentlerin yoksul halkı içgüdüsel olarak feodallerin etkisinden kendilerini kurtarmayı ve Haçlı Seferi sırasında her şeyden önce sönyörlerin baskısını sarsmayı, feodaller arası iç savaşımların sonucu olan yıkımları önlemeyi diliyorlardı. 1. Feodal Haçlı Seferi'nden önce gelen yoksulların seferini buna kanıt olarak gösterebiliriz. 1096 ilk yazında daha çok Fransa'nın kuzeyinden gelen köylü kalabalıkları kutsal toprağa doğru hareket ettiler. Yoksulluktan ve yıkımdan kurtuluvereceklerini umuyorlardı. Örgütlenmemiş, silahsız yığınlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılarla birlikte hiçbir geçim aracına sahip olmaksızın dilencilikle oradan buradan hırsızlık ederek göçüyorlardı. Sonunda geçtikleri ülkelerin halkları olanlardan onları sorumlu tuttular. Pek çok köylü ölüp gitti.